Ayrım 14. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1081. Temmuz ayı içinde Führer, kapıya tekme atmak fırsatını yarı yarıya geçirmişken, Alman Yüksek Komutanlığında strateji konusunda büyük bir çatışma oldu ve yüksek generallerden çoğunun itirazına rağmen bu çatışma Führer'e Halder'in Doğu Seferi'nin en büyük stratejik fiyaskosu dediği kararı aldırttı. Sorun basitti ama köklüydü. Üç Alman ordu grubundan en kuvvetlisi ve en başarılısı olan Bock'un Merkez Orduları Grubu, 16 Temmuz'da vardığı Smolensk'ten Moskova'ya kadar 300 kilometrelik mesafeyi gidecek miydi? Yoksa Hitler'in 18 Aralık'ta tespit ettiği ilk plana bağlı kalınacak ana doğrultular kuzey ve güney kanatlarında mı gelişecekti? Başka bir deyimle seferin ödülü Moskova mı yoksa Leningrad ve Ukrayna mı olacaktı? Ordu Yüksek Komutanlığı ordunun bütün gücüyle Sovyet başkentinin üzerine yürümesini istiyordu. Brauchitsch ile Halder'in ortaya attığı bu fikri Moskova'ya doğru yürümekte olan Merkez Ordu Grubu'nun komutanı Bock ile bu gruba yol açan Panzer Kuvvetleri'nin komutanı Güderen de destekliyordu. Düşman başkentinin ele geçirilmesini yaratacağı psikolojik etkiden daha önemli olan başka bir nokta üstünde duruyorlardı. Moskova'nın büyük bir silah üretim kaynağı olduğunu, daha önemlisi Rusya'daki bütün ulaşım ve muhabere şebekesinin burada düğümlendiğini Hitler'e söylemişlerdi. Moskova alınırsa Sovyetler yalnız en büyük silah kaynaklarını kaybetmekle kalmayacaklar, aynı zamanda askeri birliklerini ve malzemelerini de uzak cephelere gönderemeyecekler. Bu yüzden cephelerdeki güçlerini yitirecekler ve çökeceklerdi. O sırada yüksek komutanlık mevkiini işgal eden eski çavuş generallerin söyledikleri son bir nokta daha vardı. Haber almadan gelen raporlara göre Rus ordularının büyük bir bölümü bütün güçleriyle başkenti savunmak için Moskova'nın önünde toplanıyorlardı. Bock'un iki kıskacından kurtulan yarım milyonluk Sovyet ordusu Almanların başkent üzerine yürüyüşlerini durdurmak için Smolensk'in doğusunda hendekler kazıyordu. Halder savaştan hemen sonra müttefikler için hazırladığı raporunda şunları anlatıyor. Rus gücünün ağırlık merkezi bu bakımdan da Merkez Orduları grubunun önündeydi. Genelkurmay'a göre harekatın amacı düşmanın askeri gücünü yenmek olmalıydı. Bu bakımdan Merkez Orduları grubunun elinde bulunan bütün kuvvetlerin bir araya getirilerek Timoçenko kuvvetlerinin yenilmesini, Moskova üstüne yürünmesini, düşman direnmesinin sinir merkezinin ele geçirilmesini ve yeni düşman kuruluşlarının imhasını ilk yapılması gereken acele görev sayıyordu. Mevsimin ilerlemiş olmasından dolayı bu hücumun olabildiğince çabuk uygulanması gerekiyordu. Bu arada Kuzey Orduları grubu yine eski görevini yapacak, Finlerle irtibat kurmaya çalışacaktı. Güney Orduları grubu ise çok güçlü düşman birliklerini üstüne çekmek amacıyla daha doğuya yürüyecekti. Genelkurmay'la Yüksek Komutanlık OKW arasındaki sözlü tartışmalar başarısızlığa uğradıktan sonra Ordu Başkomutanı Brauchitsch Hitler'e Genelkurmay'ın bir muhtırasını sundu. Halder'in güncesinden öğrendiğimize göre Brauchitsch 18 Ağustos'ta yaptı bunu. Halder, bunun etkisi korkunç oldu diyor. Hitler, aç gözlerini Ukrayna'nın besin kuşağına ve sanayi bölgelerine, Kafkasların ötesindeki Rus petrollerine dikmişti. Bundan başka, Kiev'in ilerisinde Dnieper'in doğusunda hala dayanan Budyeni ordularını çevirmek fırsatında eline geçtiğini sanıyordu. Ayrıca Leningrad'ı almak ve kuzeyde Finlerle birleşmek istiyordu. Bu amacı gerçekleştirmek için Merkez Ordular grubundan ister istemez birçok piyade ve panzer tümeni çekecek, kuzeye ve özellikle güneye gönderecekti. Moskova bekleyebilirdi. Hitler kendisine baş kaldıran Genelkurmay'ına 21 Ağustos'ta yeni bir emir yolladı. Halder bu emri defterine kelimesi kelimesine geçirmiş. Ordunun doğudaki harekatın devamı konusundaki teklifleri benim düşüncelerime uymamaktadır. Kış gelmeden önce gerçekleştirilmesi gereken iki önemli amaç Moskova'nın alınması değil, Kırım'ın Donetsk havzasındaki sanayi ve maden kömürü bölgelerinin ele geçirilmesi, Rusların Kafkaslardan gelen petrollerden yoksun bırakılmasıdır. Kuzeydeki amaç Leningrad'ı kuşatmak ve Finlerle birleştirmektir. Güneyde Dinyeper'de inatla direnen ve bu direnmesiyle Hitler'i günlerce şaşırtan Sovyet 5. Ordusu tamamıyla imha edilmeli, Ukrayna ve Kırım ele geçirilmeli, Leningrad kuşatılmalı ve Finlerle birleşilmeliydi. Ancak o zaman, diyordu Hitler, Timoçenko'ya hücum edilmesi ve ordusunun yenilmesi için gereken koşullar yaratılmış olacaktır. Böylece, diye acı acı yakınıyor Halder, Rus ordularının Moskova önünde kesin bir şekilde yenilmesi amacı, değerli sanayi bölgelerinin ele geçirilmesi ve Rus petrolüne doğru yürünmesi isteğine feda edildi. O sırada Hitler'in kafasına Leningrad'ı ve Stalingrad'ı almak fikri takılmıştı. Komünizmin bu iki kutsal şehri düşerse Rusya çöker sanıyordu. Hitler, askeri dehasını anlamayan feldmareşalleriyle generallerine bir de zılgıt vermek üzere onlara Halder'in deyimiyle bir karşı muhtara gönderdi, şu 18. orduya. Ordu Genelkurmay Başkanı bu muhtıranın azarlamalar ve suçlamalarla dolu olduğunu söylüyor. Hitler bu muhtırada ordu yüksek komutanlığında günü geçmiş kuramların fosilleştirdiği bir sürü kafaların bulunduğunu iddia ediyordu. Halder ertesi gün güncesinde artık dayanılır gibi değil, işitilmemiş şey, bu kadar da olmaz diye homurdanıyor. Bütün öğleden sonra ve akşam Feldmarschall von Brauchitsch ile beraberdir. Führer'in ordu yüksek komutanlığı ile Genelkurmay'ın işlerine burnunu sokmasının kabul edilemeyeceğini söylüyor. Ordu başkanı ile kendisini istifa etmelerini teklif ediyor. Halder, Brauchitsch reddetti diyor. Pratik olmadığını ve hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Yumuşak Feldmarschall önce de birkaç kere yaptığı gibi bir zamanların çavuşuna yine boyun eğiyordu. General Guderian ertesi gün 23 Ağustos'ta Führer'in karargahına geldiği zaman Halder kendisinden Hitler'i bu meşhum kararından vazgeçirmesini rica etti. Sert panzer liderinin böyle bir teşvike aslında ihtiyacı yoktu. Bu sırada Brauchitsch'e rastladı. Ordu başkomutanı, sizin Moskova sorununu Führer'e açmanızı yasaklıyorum. Güney harekatının emri çıkarılmıştır. Şimdi bütün sorun yalnızca bu harekatın nasıl yürütüleceğidir. Tartışma yararsızdır. Böyle olduğu halde Guderian Hitler'in yanına girince, yanında ne Brauchitsch ne de Halder vardı, aldığı emre itaat etmedi ve Moskova üzerine hemen taarruza geçilmesi fikrini bütün gücüyle savundu. Guderian sonradan yazdığına göre Hitler sözlerimi sonuna kadar hiç kesmeden dinledi. Sonra kendisini başka türlü bir karar almaya götüren nedenleri ayrıntılarıyla anlattı. Ukrayna'daki ham maddelerin ve tarımın savaşın devamı için hayati önemini belirtti. Sovyetlerin uçak gemileriyle Romanya petrollerine hücum etmelerini önlemek için Kırım'ın savaş dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Şu kelimeleri kendisinden ilk olarak işitiyordum. Generallerim savaşın iktisadi yanları konusunda hiçbir şey bilmiyorlar. Kiev'e yapılacak taarruzun ilk stratejik savaş amacı olması ve bütün harekatın ona göre ayarlanması için kesin emirler vermişti. Burada sonradan alıştığım bir manzara ile ilk olarak karşılaşıyordum. Bütün odada bulunanlar, Keitel, Jodl ve başkaları, Hitler'in söylediği her sözü başlarını eğerek tasdik etmekteydiler. Ben savunduğum görüşümde yalnız başıma kalmıştım. Ama Halder ilk tartışmalarda başını eğmemişti. Guderian, ertesi gün Halder'e rastladığı ve Hitler'e kararını değiştirmediğini söylediği zaman Genelkurmay Başkanı'nın tam bir moral çöküntüye uğradığını hayretle gördü. Guderian, Halder'in bundan sonra tamamıyla haksız bir takım suçlamalara giriştiğini söyler. Halder ise güncesinin 24 Ağustos tarihli kaydında olayı başka türlü anlatıyor. Guderian'ı Hitler'i gördükten sonra görüşünü sorumsuzcasına değiştirmekle suçluyor ve bir insanın karakterini değiştirmeye çalışmanın ne kadar boş bir şey olduğunu söylüyor. Guderian'ın dediği gibi Halder o sırada tam bir moral çöküntüye uğradıysa bile o gün yazdığı soğukkanlı yazılar kendisinin bu durumdan çarçabuk kurtulduğunu göstermektedir. Alman Yüksek Komutanlığında savaşın başından beri çıkan en büyük buhrandı bu. Sonra çıkacak buhranlar felaketle sonuçlanacaktı. Guderian'ın panzer birliklerinden alınan takviyeler ve merkez cephesinden çekilen piyade birlikleriyle girişilen güneydeki Rundstedt taarruzu Guderian'ın dediği gibi büyük bir taktik zaferdi. Kiev 19 Eylül'de düştü. Alman birlikleri aslında Kiev'i 225 kilometre geçmişlerdi. ve ayın 26'sında Kiev Savaşı, Almanların iddialarına göre 665 bin Rus'un çevrilmesi ve esir alınmasıyla sona erdi. Hitler'e göre bu savaş dünya tarihinin en büyük savaşıydı. Ama bu kadar büyük bir başarı olduğu halde generallerin bazıları bunun büyük bir stratejik önemi olmadığı kanısındaydılar. Bock'un zırhlı kuvvetlerinden yoksun kalan merkez ordu grubu, Smolensk'in hemen ilerisindeki Desna Nehri boyunda 2 aydır bekliyordu. Rusya'nın yollarını balçık çamur haline getiren sonbahar yağmurları neredeyse başlayacaktı. Bundan sonra kış, soğuk ve kar gelecekti. Büyük Moskova taarruzu. Brauchitsch, Halder ve Bock'un isteklerine Hitler istemeye istemeye boyun eğdi ve Moskova üzerine yeniden taarruza geçilmesine razı oldu. Ama çok geç kalmıştı. Halder 5 Eylül günü öğleden sonra kendisini gördü. Führer artık kararını vermişti. Bir an önce Kremlin'e girmek istiyordu. Yüksek komutan, merkez cephesinden 8-10 gün içinde taarruza geçilmesi emrini verdi. Halder imkansız diye feryat ediyor defterinde. Hitler ayrıca şunu da emretti: Rusları kuşatın, ezin ve imha edin. Merkez orduları grubuna o sırada Ukrayna'da çok meşgul bulunan Güderen'in panzer grubunu geri vereceğini ve Leningrad cephesindeki Reinhardt tank kol ordularını buna ekleyeceğini vaat etti. Ama zırhlı kuvvetlerin geriye alınması, revizyondan geçirilmesi ve taarruza hazır duruma getirilmesi Ekim'in başından önce bitirilemedi. Büyük taarruz sonunda 2 Ekim'de başladı. Parola Tayfun'du. Ruslara çarpacak sert bir rüzgar, bir siklon, Rusların son dövüş güçlerini Moskova önünde imha edecek ve Sovyetler Birliği'ni yere serecekti. Ama Nazi diktatörü burada kendini beğenmişliğinin bir kere daha kurbanı oldu. Rus başkentinin kış basmadan önce alınması yetmiyordu ona. Bu sırada Feldmarschall von Leib de kuzeyde Leningrad'ı almalı, şehri geçerek Finlerle temas sağlamalı ve Murmansk demiryolunu kesmeliydi. Yine bu sırada Rundstedt'te Karadeniz kıyılarını temizlemeli, Rostov'u almalı, Maykop petrollerini ele geçirmeli, Volga üzerindeki Stalingrad'a doğru yürümeli ve böylece Stalin'in Kafkaslarla son bağını koparmalıydı. Rundstedt bu taarruzun Dnieper'in ötesinde 600 kilometrelik bir ilerleyişi gerektirdiğini, bu durumda sol kanadın tehlikeli bir şekilde açık kalacağını Hitler'e anlatmaya çalıştığı zaman, yüksek başkomutan Rusların artık güneyde ciddi bir direnme gösterecek durumda olmadıkları cevabını verdi. Bu çeşit gülünç emirlere yüksek sesle güldüğünü söyleyen Rundstedt az sonra tam tersini yapacaktı. Napolyon'un Moskova'ya girdiği zaman yürüdüğü eski yol boyunca gelişen Alman taarruzu başlangıçta gerçekten bir tayfun kadar hızlıydı. Ekim'in ilk 15 günü içinde Blumentritt'in sonradan kitaplardaki savaş dediği savaşlarda Almanlar Vyazma ile Bryansk arasında iki Sovyet ordusunu kuşattılar. 650 bin esir ile 5 bin top ve 1200 tank aldıklarını iddia ettiler. 20 Ekim'de Alman zırhlı kolbaşları Moskova'ya 60 kilometre yaklaşmış bulunuyorlardı. Sovyet bakanlıklarıyla elçilikler acele Volga üzerindeki Kuybişev'e nakledilmekteydi. Bu savaşta atından düşen ve bir köprücük kemiği kırılarak geçici olarak hastaneye kaldırılan soğukkanlı Halder bile atılgan, korkunç Rus kışı bastırmadan Moskova'nın alınabileceğine inanıyordu. Ama sonbahar yağmurları başlamıştı bile. Rasputitsya'ya, yani çamur mevsimine girilmişti. Tekerlekler üzerinde ilerleyen büyük ordu yavaşladı ve sık sık durmak zorunda kaldı. Tanklar savaşlardan alınıyor, çamura saplanmış topları ve cephane kamyonlarını çekmek için kullanılıyordu. Bu iş için gereken zincirler ve takımlar birliklerde yoktu. Başka askeri malzemenin nakledilmesi için gerekli olan Luftwaffe nakliye uçakları havadan kangal kangal halat atmak zorunda kalıyorlardı. Yağmurlar Ekim'in ortasında başlamıştı. Guderian'ın sonradan hatırladığına göre bundan sonraki haftalara çamur hakim oldu. Moskova Savaşı'nın tam göbeğinde bulunan Feldmarschall von Kluge'nin 4. Ordu Kurmay Başkanı General Blumentritt durumu çok canlı olarak şöyle anlatıyor: Piyadeler çamurların içinde kayarlarken topları çekmek için daha bir sürü at getirtmek gerekiyordu. Bütün tekerlekli araçlar akslarına kadar balçık çamura gömülmüşlerdi. Traktörler bile zor yürüyebiliyorlardı. Ağır toplarımızın büyük bir kısmı az sonra yerlerinden kıpırdamaz oldular. Bütün bunların zaten yorgun olan erlerimiz üstündeki sinir bozucu etkisini bir düşünün. Halder'in güncesinde de Gideren, Blumentritt ve öteki Alman generallerinin raporlarında dahi şüphe ve umutsuzluk ilk olarak görülmeye başlıyordu. Bu belirtiler daha aşağı kademedeki subaylara, savaş alanlarındaki erlere kadar yayılmış ya da belki de onlardan çıkmıştı. Blumentritt sonradan şöyle hatırlıyor. Artık Moskova uzaktan görünüyordu. Komutanların ve erlerin moralleri değişmeye başlamıştı. Düşmanın direnmesi daha güçlenmiş ve dövüş daha da sertleşmişti. Bölüklerimizden birçoğunun sayısı 60-70 kişiye düşmüştü. İşe yarayan topların ve tankların sayıları azalmıştı. Kış, diyor Blumentritt, başlamak üzereydi ama daha kış elbiseleri gelmemişti. Cephenin çok gerisinde ilk partizan grupları büyük ormanlarda ve bataklıklarda harekete geçmişlerdi. İkmal kolları sık sık pusuya düşürülüyordu. Blumentritt'in hatırladığına göre aynı yoldan Moskova'ya giden Grand Army'nin hayali ve Napolyon'un başına gelen felaketin anısı Nazi fatihlerinin uykularını kaçırmaktaydı. Alman generalleri Colin Court'un yazdığı ve Fransız Fatihi'nin 1812'de Rusya'da geçirdiği korkunç kışın hikayesini anlatan kitabını tekrar tekrar okumaya başlamışlardı. Havanın biraz daha sıcak olduğu ama yağmur ve çamur bakımından pek fark etmediği güneyde ise durum Moskova'dakinden daha parlak değildi. Kleist'in tankları Don Nehri'nin ağzındaki Rostov şehrine 21 Kasım'da girmişlerdi. Bu sırada Doktor Goebbels'in propaganda bandosu hep bir ağızdan Kafkas yolu açıldı türküsünü tutturmuştu. Ama yol daha fazla açık kalamayacaktı. Rostov'un daha uzun bir süre elde tutulamayacağını hem Kleist hem de Rundstedt çok iyi biliyordu. Nitekim Ruslar 5 gün sonra Rostov'u yeniden ele geçirdiler. Gerek kuzey ve gerekse güney kanatlarından hücuma uğrayan Almanlar Mius nehrine 75 kilometre kalıncaya kadar geri çekildiler. Kleist ile Rundstedt daha önce burada kışlık bir hat kurmak istemişlerdi. Rostov çekilişi Nazi İmparatorluğu'nun tarihinde yeni ve küçük bir dönüm noktası oldu. Nazi ordularından hiçbiri o güne kadar bu derecede büyük bir çekiliş yapmamıştı. Gideren'in sonradan söylediği gibi talihsizliklerimiz Rostov'da başladı. Rostov çekilişi felaketin ilk belirtisi oldu. Bu çekiliş Alman ordusunun yüksek mevkiinde bulunan Feldmarschall von Rundstedt'i yerinden ettirdi. Mius'a çekilirken sonradan müttefik sorgu yargıçlarına anlattığına göre birdenbire Führer'den bir emir geldi. Olduğunuz yerde durunuz ve daha fazla çekilmeyiniz. Ben de hemen şu cevabı verdim. Olduğumuz yerde kalmaya çalışmak deliliktir. Önce askerler bunu yapamaz, sonra da geri çekilmezlerse imha edilirler. Bu emri geri almanızı ya da yerime başkasını bulmanızı tekrar rica ediyorum. Führer'in buna verdiği cevap da aynı gece geldi. İsteğinizi kabul ediyorum. Lütfen komutanlıktan çekiliniz. Rundstedt bunun üstüne Almanya'ya döndüm diyor. Halder 30 Kasım'da yazdığı notta Rundstedt'in Mius'a çekilişini ve Feldmarschall'in yerinden atılışını anlatırken Führer Größte Aufregung, çok büyük heyecan içinde diyor. Führer Brauchitsch'i çağırıyor, azarlıyor ve tahkir ediyor. Halder o günkü yazısına 26 Kasım'a kadar Almanların verdiği kayıpları yazmakla başlamıştır. Doğu ordularının toplam kaybı, hastaları saymıyoruz, 743.112 subay ve er 3.2 milyonluk büyük bir kuvvetin %23'ü. Halder 1 Aralık'ta Rundstedt'in yerine Reichenau getirildiğini yazıyor. Reichenau o sırada hala Fransa'da yönettiği 6. ordunun başındadır ve Rostov'dan çekilmekte olan Kleist zırhlı tümenlerinin kuzeyinde zor şartlar bulunmaktadır. Halder şöyle yazıyor. Reichenau Führer'e telefon ediyor ve Mius nehrine kadar çekilmesi için izin istiyor. İzin verilmiştir. Böylece dün neredeysek yine oradayız. Ama zaman ve güç harcanmış. Rundstedt kaybedilmiştir. Brauchitsch'in sağlığı devamlı sinirlilik yüzünden yine bozuldu. Halder 10 Kasım'da ordu komutanının ağır bir kalp krizi geçirdiğini yazıyor. Uzun cephelerdeki birliklere, kayıplara bakılmaksızın tutunmak emri vermek hastalığı belki de Alman ordusunu birçok generallerin tersini iddia etmelerine rağmen tam bir çöküntüden kurtarmıştır. Ama Stalingrad'ı ve öteki felaketleri hazırlamış, Hitler'in alın yazısını çizmiştir. Kar ve sıfırın altındaki soğuklar o kış Rusya'da erken başladı. Gideren Moskova taarruzuna yeniden başladığı günün akşamı yani 6-7 Ekim gecesi ilk karın düştüğünü söylüyor. Karargâhtan kış elbisesi, özellikle kalın ayakkabı ve yün çorap istiyor yeniden. 12 Ekim'de kar hala yağmaktadır. 3 Kasım'da ilk soğuk dalgası termometre donma noktasına kadar düşmüştür ve düşmekte devam etmektedir. Ayın 7'sinde Gideren ilk olarak askerler arasında şiddetli donma olayları olduğunu bildiriyor. 13'ünde ısının 0'ın altına 8'e düştüğünü, kış elbisesi ihtiyacının gittikçe arttığını söylüyor. Acı soğuk insanları olduğu kadar topları ve makineleri de etkilemektedir. Gideren'in raporundan: tank tırtıllarına konulacak tabanlar gelmediği için buzda zor ilerliyorduk. Soğuk yüzünden teleskopik görüşlerden yararlanamıyorduk. Motorları çalıştırmak için altlarında ateş yakmamız gerekiyordu. Benzin sık sık donuyor ve yağ ağırlaşıyordu. 112. Piyade Tümeni'nin her alayında aşağı yukarı 500 dondan ölme vakası vardı. Soğuk yüzünden makinalı tüfekler artık ateş etmiyor, 37 milimetrelik tank savar toplarımızın Rusların T-34 tanklarına bir şey yapamadıklarını görüyorduk. Gideren anlatıyor. Sonuç, Bogorodsk'ta kadar süren bir bozgundu. Böyle bir şey Rus seferi sırasında ilk kez oluyordu ve piyademizin savaş yeteneğinin artık sonuna yaklaşmakta olduğunu gösteren ilk belirtiydi bu. Ama yalnızca piyadenin değil, Halder 21 Kasım'da defterine Gideren'den bir telefon geldiğini yazıyor. Gideren, panzer birliklerinin artık sonuna geldiğini söylemektedir. Bu haşin ve kaba tank komutanı, o gün Merkez Ordular Grubu komutanı Bock'u görmeye, kendisine verilen emirleri yerine getirmek imkanını bulamadığını söylemeye, bunların değiştirilmesini istemeye karar vermiştir. Gideren sonradan aynı günün olaylarını anlatırken kendisinin de büyük bir moral çöküntü içinde bulunduğunu söyler. Buz gibi soğuk, barınak yoksunluğu, yiyecek azlığı, büyük sayıda insan ve teçhizat kaybı, petrol ikmalimizin feci durumu, bütün bunlar bir komutanın görevini bir facia haline getiriyordu. Bu durum sürdükçe taşıdığım sorumluluğun büyüklüğü altında her gün daha fazla eziliyordum. Gideren, geçmiş günleri hatırlarken sözlerine şunları da eklemektedir. Geçirdiğimiz o acıklı kış ayları içinde Rus karının sonsuzluğunu görmüş ve stepten esen buz gibi rüzgarı duymuş olanlar, hiç kimsenin olmayan arazide saatlerce yürüdükten sonra yeterince giyeceği olmayan yarı aç yarı tok insanlarla içi tıklım tıklım dolu küçücük bir sığınak bulmuş olanlar, üstelik karşılarında karnı tok, kış savaşı için iyice teçhiz edilmiş sıcak elbiseler içinde taze Sibirya kuvvetlerini görenler, ancak o sıradaki olaylar üstünde bir yargıya varabilirler. Bütün bu olayları bugün artık kısaca anlatabiliriz, ancak önce bir nokta üstünde durmak gerekiyor. Rus kışı korkunçtu ve Sovyet askerleri kış için Almanlardan daha hazırlıklıydılar. Ama bugün artık iyice anlaşılıyor ki Alman yenilgisinin başlıca nedeni hava değildi. Kızıl Ordu askerlerinin teslim olmamakta gösterdikleri azim ve direnmeydi. Halder'in güncesinde ve cephedeki komutanların verdiği raporlarda Rus hücumlarının ve karşı hücumlarının büyüklüğü ve şiddeti karşısında duyulan hayret, Alman kayıpları ve gerilemeleri karşısında ise duyulan umutsuzluklar bunun en iyi tanıtıdır. Nazi generalleri Rusların büyük bir baskı rejiminde yaşadıklarını, ilk Alman darbelerinin korkunç etkisi altında kalacaklarını düşünüyorlar. Fransızların ve daha başka ulusların teslim olmaları için daha az neden bulunduğu halde Rusların da onlar gibi çökmemelerinin nedenini bir türlü anlayamıyorlardı. Blumentritt şöyle yazıyor: yenilen Rusların Rusya'nın askeri bir güç olarak hemen hemen ortadan silinmiş olduğundan haberleri bulunmadığını, Ekim'in sonlarına doğru ve Kasım'ın başlarında hayretle ve umutsuzlukla gördük. Gideren, Moskova yolunda Orel'de emekli bir çar generaliyle yaptığı görüşme sırasında İhtiyar'ın şu sözleri söylediğini yazar. Eğer 24 yıl önce gelseydiniz, sizi kucaklayarak karşılardık ama artık çok geç. Şimdi doğrulmaya başladık. Bu sırada siz geliyor, bizi 20 yıl öncesine götürmek istiyorsunuz. Her şeye yeniden başlamamız gerekecek o zaman. Şimdi biz Rusya için savaşıyoruz ve bu davada her Rus birliktir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 1090.